Ayrım 3. İmamlar ve Haramiler Medyası. Sabahattin Önkibar. Sayfa 29. Liderlerin Karnesi. Sadece Demirel değil, mesela benim Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok muhalefet ettiğim siyasi figür olan Tansu Çiller, 1994 mahalli seçimleri öncesinde Çiller'in uçağında ANAP 1. Parti başlıklı anket yazısı yazmama rağmen beni uçağına davet etmişti. Oysa aynı şeyi Tayyip Erdoğan için yapsanız, başbakanlık uçağına değil tekrar çağrılmak, o uçağın hava sahasına bile 10 mil yaklaştırılmazsınız. Son 40 yılın liderleri içinde gazetecilere en hoşgörülü olan isim Süleyman Demirel'di. Onu Bülent Ecevit ile Alparslan Türkeş izlerdi. Bazılarını garip gelecek Erbakan Hoca da fevkalade hoşgörülüydü. En çok kin tutan ise Tayyip Erdoğan'dır. Kuşkusuz bütün liderler aleyhte yazılara bozulurdu ama mesleğin doğası deyip unuturlardı da. Tayyip Erdoğan ise yapılan eleştirileri kişiselleştirip kan davasına dönüştürüyor ki yukarıda sunduğum şahsi örnek bunun delilidir. Meslek yaşamında en komiğime giden ise şu ifade olmuştur ki istisnasız bütün siyasiler bunu yaptı ve hala yapıyor. Arkadaşlar, bu söylediklerim off the record, yani yazılmamak kaydıydadır. Allah Allah, madem yazılmamak kaydıyla niye söylersin arkadaş? Arca yüreğe kim köstebek dedi. Gazeteciye yazılmamak kaydıyla bir şey anlatılmaz. Anlatırsanız onu bir gün mutlaka yazar ya da başkasına anlatır. İspatlanmıştır ki gazeteci sır tutamaz ve o anlamda güvenilir biri değildir. Çünkü işi jurnaldir. Söylemek istediğim elbette ki gazetecilerin ahlak yoksun oldukları değil ama bir haber varsa gazeteci onu saklayamaz. İşte bunun yakın tarihteki örneği Cüneyt Arca Yürek'tir. Demirel'e Cumhurbaşkanı olduğu günlerde resmi danışmanlık yapan Arca Yürek'i yakından tanıdım. Ve biri Kazakistan'da olmak üzere Nazlı Ilıcak'la olduğu gibi bazı fiziki kavgalarına bile tanıklık ettim. Cüneyt ağabey aksi mizaçlı ama gerçek bir gazeteciydi. Bütün önceliği mesleğiydi. Öyle ki Demirel'in Cumhurbaşkanlığı görevi bitimi sonrasında Arca Yürek, Çankaya Köşkü'ndeki resmi görevi esnasında tanıklık ettiklerini bile kitaplaştırdı ki, hiç unutmam, bundan dolayı Demirel ona köstebek suçlamasında bulunmuştu. Hayır, Cüneyt ağabeyin amacı çok sevdiği Süleyman Demirel'i üzmek değildi ama gazetecilik dürtüsüyle bildiklerini saklayamıyordu. Buradan hareketle nasıl zampara birinden başbakan olamayacaksa gazeteciden de sırdaş olmaz. Aydın Doğan'dan davet. Kuşkusuz bu genel kuraldır. Gazeteci de herkes gibi insandır ve her türlü karakteri bünyesinde barındırır. Ve işte size farklı bir anekdot. Cem Uzan'a ait Star grubunun Ankara temsilcisiyim. Arayan Aydın Doğan'ın sağ kolu Taylan Bilgel ki, Bilgel aynı zamanda Demirel'e çok yakın biriydi.
Sabahattin, Ankara'da mısın?
Evet Taylan Bey.
Ben de yarın Ankara'da olacağım. Seninle önemli bir konuyu görüşmek istiyorum.
Hayırdır?
Hayır hayır, ama görüşmemizi senden başka kimse bilmesin.
Ertesi gün Hilton Oteli'nin bir köşesinde buluştuk.
Sabahattin, Aydın Doğan Bey seninle görüşmek istiyor.
Neden?
Seni Doğan grubunda görmek istiyor.
Derken birkaç gün sonra Aydın Bey ile buluştuk. Fikret Bila bakın ne yaptı.
Aydın Doğan, bak Sabahattin, Posta gazetesini yeniden yapılandıracağım. Postayı senin gibi siyasi yönü ağırlıklı olan yazar ve yöneticilerle takviye edip Sabah'a rakip yapacağım. Mehmet Yılmaz'a seni sordum. Çok iyi arkadaş, gelse iyi olur dedi. Gel beraber çalışalım diye teklifte bulundu.
Uzatmayayım, ayrıntıları görüştükten sonra Aydın Doğan'la anlaşıp Cem Uzan'ın Star grubundan ayrılıp Posta gazetesi yazarı ve Ankara temsilcisi olarak Doğan grubuna geçtim. Aydın Bey bir gün İstanbul'dan Ankara'ya gelince benim onuruma bir akşam yemeği verdi. Yemeğe benim Posta'ya gelişimden kendi ikbali ya da geleceği açısından ürken Fikret Bila katılmadı. Dahası benim hakkımda sağcıdır diyerek grup içinde dedikodular yaptı. Fikret benim geçmişte olduğu gibi Taha Akyol ve Yavuz Donat misali aslında Milliyet Gazetesi adına Posta Gazetesi'ne alındığımı ve oradan Milliyet'e geçeceğimi vehbedip koltuk endişesine kapıldı ve zihniyet istismarı yaparak bize saldırdı. Ama zaman en adil hakem. Biz bugün Tayyip Erdoğan'la hapse girme pahasına kıyasıya mücadele ederken, o Fikret Bila şimdi Tayyip Erdoğan'ın gözdelerinden biri olarak onun davetlisi sıfatıyla uçağına biniyor ve iktidarın oluruyla Erdoğan Demirören'e ait milliyeti yönetiyor. Fikret Bila'ya sorsam bugün hala solcu, Alevi ve Demokrat ama Tayyip'in kayığında. Derya Sazak misali milliyetten bir gün kovulursa da anında Tayyip'e muhalif olup ne büyük solcu ve özgürlükçü olduğunu anlatmaya çalışacak. Anlatayım mı Emin? Fikret Bila'nın Ankara temsilciliğim elden gidiyor paniğiyle katılmadığı Aydın Doğan'ın Ankara'da verdiği yemekte bulunan isimler şunlardı. Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Emin Çölaşan, Bekir Coşkun, Baki Şehirlioğlu, Taylan Bilgel, Muharrem Sarıkaya ve ben. Yemeğin ortasında Bekir Coşkun Emin Çölaşan'a laf attı. Anlatayım mı Emin? Çölaşan sadece gülümsedi. Aydın Doğan neyi anlatacaksın diye sordu. Bekir Coşkun, efendim Emin izin vermezse anlatamam. Ertuğrul Özkök, Emin ne oluyor, gizli bir şeyini mi yakaladılar? Emin Çölaşan, yok yahu, 30 yıl önceki bir olay. Ertuğrul Özkök, anlatsın o zaman Emin. Emin Çölaşan, anlatabilir. Aydın Doğan, Bekir, anlat. Bekir Coşkun, Emin misiniz, anlatayım mı? Emin Çölaşan, bu kadarını söyledikten sonra zaten mecburen anlatacaksın, anlat. Bekir Coşkun Aydın Doğan'a döndü. Aydın Bey, biz bu sabah Muharrem Sarıkaya ile Emin'in ODTÜ'deki bir arkadaşıyla karşılaştık. Aydın Doğan, Bekir Coşkun, adam bize Emin bizim takımın en vazgeçilmez elemanıydı dedi. Aydın Doğan, ne takımı? Bekir Coşkun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kürek takımı. Aydın Doğan, yahu Ankara'da deniz yok ki ODTÜ'nün kürek takımı olsun. Ertuğrul Özkök, Aydın Bey, ODTÜ'ye ait Eymir Gölü var ve orada sürekli bu spor yapılır. ODTÜ'nün kürek takımının uluslararası dereceleri var. Aydın Doğan, öyle mi? Bak onu bilmiyordum. Ama pardon Emin, sen şimdi ufak tefeksin. Oysa kürek takımına giren iri yarı güçlü kuvvetli olmalı ki kürek çeksin. Sen o zaman çok mu güçlü ve kiloluydun? Emin Çölaşan, hayır Aydın Bey, ben bugünkünden daha zayıf ve güçsüzdüm. Aydın Doğan, şaka yapıyorsun. O durumda nasıl takımın en vazgeçilmez elemanıydın? Bekir Coşkun, efendim işin püf noktası zaten orası. Aydın Doğan, devam et, dinliyorum. Bekir Coşkun, Emin'i takımdan vazgeçilmez yapan gücü, kuvveti ve iyi kürek çekmesi değil, karşı tarafa kürek çektirmemesi. Ertuğrul Özkök, o nasıl oluyor? Emin, yoksa senin cinlerin mi vardı? Onları sen mi harekete geçiriyordun? Bekir Coşkun, cinleri yok, başka şeyi var. Ertuğrul Özkök, neyi? Bekir Coşkun, Emin takımın küfürcüsüydü. Aydın Doğan, küfürcü ne demek? Bekir Coşkun, efendim Emin'in kürek takımında tek görevi küfür etmek. Ertuğrul Özkök, yahu takımda zaten birkaç kürekçi var. Kürek çekmeyip küfür eden birini mi alıyorlardı takıma? Bekir Coşkun, aynen öyle. Emin her seferinde öyle rezil ve tahrik edici küfürler edermiş ki karşı takımın bütün kürekçilerine ne moral, ne güç, ne motivasyon kalırmış. Bu şekilde her seferinde Emin sayesinde yarış kazanılırmış. Aydın Doğan, herhalde şaka bu. Bekir Coşkun, Aydın Bey, biz de sizin gibi şaka diye itiraz ettik. Ama Emin'in takım arkadaşı kutsalları üzerine yemin etti. İşte Muharrem de oradaydı, sorun ona. Muharrem Sarıkaya, evet efendim, anlattıkları doğru. Ertuğrul Özkök, Emin ne diyor bunlar? Emin Çölaşan, anlattıkları doğru. Aydın Doğan, takımdaki görevin küfür etmekte öyle mi? Emin Çölaşan, evet Aydın Bey. Ertuğrul Özkök, Emin, bu duyulursa küfürcü diye adın çıkar. Emin Çölaşan, takımdaki görevi mi oydu? Ertuğrul Özkök, ben bunu yazabilir miyim? Emin Çölaşan, ne diyeyim, yaz. Masada önce bir şaşkınlık ve ardından büyük bir kahkaha. Gazetecilerle ilgili olarak bilinmesi gereken bir başka hadise, zannedilenin aksine medyada meslek dayanışmasının olmadığıdır. Keza vefanın zerresi de yoktur. Tersine gazeteciler en çok meslektaşlarına acımasızdır. Mason ve Rotaryenler. Mesela Cüneyt Arca Yürek ile Emin Çöraşan dünya görüşü bağlamında birbirine çok yakındılar. Ama Çöraşan Arca Yürek'i yerden yere vuran Önce İnsanım Sonra Gazeteci adlı bir kitap yazmıştır. Gazeteciler arasındaki ittifaklar fikirden ziyade ekip dayanışması niteliğindedir. Her genel yayın yönetmeni kendi ekibiyle çalışır ve onları öne çıkarır. Mason ya da rotaryen olmak da medyada zannedilenin aksine imtiyaz sağlamıyor. 90'lı yıllarda beraber siyaseti medyaya egemen olmasıyla gazetecilik fiilen bittiğinden artık majestelerinin gazetecisi dönemine geçirmiştir. Demirel İnönü ve Türkeş bu gibi işlere pek kalkışmamışlarsa da Özal, Çiller, Yılmaz ve özellikle Tayyip Erdoğan'ın medyayı dizayn girişimleri biliniyor. Turgut Özal'dan sonra yandaş medya yaratma bağlamında harekete geçen isim Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'di. Kara Mehmet'i Özer Çiller zorladı. Özer Bey Mehmet Ali Ilıcak'ı kurtarmak için bankacı Mehmet Emin Kara Mehmet'i medyaya girmesi için zorladı. Keza Tansu Çiller'i eleştiren gazetecileri korkutmak için uyduruk bir TV kanalı kurdurdu. Kemal Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak batık olan tercümanın borçlarını reddedip esrarengiz birikimleriyle Akşam gazetesini kurdu ve Tansu Çiller'e militanlık düzeyinde destek olmaya başladı. Oğul Ilıcak buna paralel olarak bütün okurlara televizyon alıcısı kampanyası başlattı ve çok büyük tirajlar aldı. Bu gelişmeyle beraber medyanın iki büyük baronu Aydın Doğan ile Dinç Bilgin anlaşarak Mehmet Ali'nin gazetesini dağıtmama kararı aldılar. İşte o günlerde Nazlı Ilıcak'ın özellikle Aydın Doğan'a yaptığı çok ağır hakaretlerden sonra bugün Nazlı ile Aydın Bey'in hala nasıl dost kalabildiklerini anlamak mümkün değil. Nazlı Ilıcak ben yalakayım. Mehmet Ali Ilıcak tam batacakken imdadına Özer Çiller yetişti ve gazetesini Mehmet Emin Kara Mehmet'e aldırdı. Nazlı Ilıcak'ın o dönemki duruşu oğlunun ticari ilişkileriyle paraleldi. 12 Eylül öncesi midyeçi cenahta görülen Ilıcak, ihtilalle beraber Evren'i önce alkışlamış, sonrasında onunla da ters düşmüştü. 80'li yılların ilk yarısında sıkı demirelci olan Nazlı Hanım, gazeteci Tayyar Şafak'la beraber Jaguar Partisi'ni kurup Turgut Özal'a sıkı muhalefet etti. 80'lerin ikinci yarısında ise Mehmet Yazar'la bir olup Süleyman Demirel'e savaş açtı. 90'larda sırasıyla önce Çillerci, bir ara Mesut Yılmazcı, sonra Erbakancı ve akabinde AKP'li oldu. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde Almanya'ya uçarken Ilıcak'ın şu ifadesine benim gibi o gün başbakanlık uçağında olan Sedat Ergin, Yalçın Doğan ve Mehmet Ali Biran tanıklık etmiştir. Bana Mesut Bey'e yalaka mı oldun diyorlar. Evet oldum. Ben Sayın Başbakanımın yalakasıyım. Mesut Yılmaz bu durumu daha sonra Mehmet Ali'nin işleri var onun için öyle konuşuyor diye açıklamıştı ki nitekim Yılmaz bu seyahatten bir ay sonra iktidardan düştü ve Nazlı o saat Mesut Bey'e hasım oldu. Tercümanı kim bitirdi? Tam burada Kemal Ilıcak'a bir parantez. Kemal Ilıcak'ı yakından tanıyışım Demirel'in başbakan olarak 5 ülkeyi kapsayan seyahati esnasında oldu. Tesadüf Kemal Bey'le yan yana koltuklara düştük ve bir hafta boyunca sürekli sohbet ettik. Kemal Ilıcak onurlu bir insandı ki bunu zaten Hürriyet gazetesinde hakkında bir haber çıktığında kalp krizi geçirip yaşamını yitirerek kanıtladı. Ölümüne sebep olan haber ise İhsan diye bilinen öğretmenlere ait bir kuruluş üzerinden menfaat temin etmek istemesiydi. Düşünüyorum da 17-25 Aralık'ta olanlardan hiç alınmayanları Kemal Ilıcak'la kıyaslarsanız aradaki onur farkı daha iyi anlaşılır. Kemal Bey'le sohbetlerimde edindiğim kanaat onun manevi ve ahlaki yönünün varlığıydı. Pişmanlıkları çoktu ve Güneri Civaoğlu bunun en başında geleniydi. Tercümanı Nazlı Ilıcak'ın bitirdiğini söyledi. Mehmet Ali Yılmaz sahnede. İnsanların onura, fikre değil, çıkara, hesaba ve güce eğildiklerini kendi yaşadıklarından kesitler sunarak aktardı. Sabancı ailesine büyük kırgınlığı vardı. Demirel'i çok sever, Özal'ı ülke için tehlikeli bulurdu.
Kemal Ilıcak 1970 ve 80'li yılların medya baronuydu. Özal'la kavgası onu bitirdi. Türkiye'de siyasi iktidarla kavga eden medya patronlarının pek çoğu battı ya da sektörden çekildi. İşte Ömer Çavuşoğlu ile Ahmet Kozanoğlu. 12 Eylül sonrasında kurdukları Güneş gazetesini yayın politikaları sebebiyle Mehmet Ali Yılmaz'a satmak zorunda kaldılar. Mehmet Ali Yılmaz 80'lerin başlarında sadece genç bir Karadenizli müteahhit kimliğindeydi. Yıldızı Tuzla Deniz Harp Okulu inşaatı ihalesini almasıyla parladı. Bankacı Dinç Bilgin. Askerlerle iyi ilişkisi bir ara onu Fenerbahçe başkanlığına aday bile yaptı. Sonra Turgut Özal'la asker arasında tercih yapmak zorunda kalınca gazetesini Asil Nadir'e satmak zorunda kaldı. 80'lerin ortalarında yıldızı parlayan bir başka medya patronu Dinç Bilgin'di. Gazeteci bir ailenin ferdi olan Bilgin sahibi olduğu Bölge Gazetesi Yeni Asır'a ilaveten Türkiye geneline hitap eden Sabah'ı kurdu ve muhalif yayın politikasıyla gazetesini kısa bir süre içinde birinci lige çıkardı. Dinç Bilgin'in ani ve sürpriz yükselişi yazılı medyada yaşanan promosyon savaşlarıyla gümledi. Aydın Doğan ve Hürriyet'le rekabet adına televizyon kanalı kurup borçlanan Dinç Bilgin, bankacılık sektörüne girmesi ve siyasetin kucağına düşmesiyle kendi sonunu hazırladı. Özelleştirmede Cavit Çağlar'la ortak olarak Etibank'ı satın alan Bilgin, çok geçmeden banka kaynaklarını kendi şirketlerine aktarmaktan suçlandı ve oğluyla beraber mahkum oldu. Sabah gazetesini elden çıkarmak ve devlete devretmek zorunda kaldı. Dinç Bilgin batışı sonrasında bazı efsaneler çökmüş oldu. Mesela siyasal İslamcılar ve onların 90'lı yıllardaki sözcüsü Fehmi Koru'ya göre Türkiye'de iki kesime asla dokunulmazmış. Fehmi Koru şeytan tapınağında. Bunlardan biri masonlar, diğeri sabetaistler yani dönmeler. Oysa Dinç Bilgin hem mason hem de sabetaist ama pekala battı, dahası hapis yattı. Dramatik olan mason ve dönme edebiyatıyla 20 yıl siyasi prim yapıp okurlarını ya da siyasal İslamcıları afyonlayan Fehmi Koru'nun Bilderberg gibi bu tür yapıların en üst grubuna davet edilmesi ve o davete icabet etmesiydi. Oysa Fehmi Koru yıllar yılı Bilderberg'i okurlarına şeytan tapınağı diye sunmuştu. Bilderberg'e katılan gazeteciler için medyanın fahişeleri bile demişti. Bu konuda onlarca yazı yazan Koru davet kendine gelince koşarak buna icabet etti. Sadece Fehmi değil, Ali Babacan gibi eşi türbanlı olup MSP geleneğinden gelen kimi AKP'li bakanlar da defalarca Bilderberg'in onur kolunu oldu. Burada maksadımız elbette Bilderberg ya da masonik yapılanmaları küçümsemek değildir. Dünyada öyle bir dayanışma kuşkusuz var ve bunun Türkiye'de de olması normal. Ama ülkede yaprağın kımıldamasını bile onlara bağlamak istismardan başka bir şey değil. Zafer Mutlu'nun hakimi. Dinç Bilgin'in batış olayında altı çizilmesi gereken husus yönetim kurulu başkanı olarak kendisi tutuklanırken yönetim kurulu üyesi olarak emekli Oramiral Vural Bayazıt ile Sabah'ın genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu'nun tutuklanmamasıydı. Zafer Mutlu tutuklanmadığı gibi mallarına ipotek konmadı, konulmadı. Zafer Mutlu için o kararı veren yargı mensubunun adı Ömer Süha Aldan'dı. Ve Aldan Zafer Mutlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na ısrarlı ricaları sonucu geçen dönem CHP'den milletvekili seçildi. Demek ki neymiş? Türkiye'de mason ya da sabetaist olmak her şeye yetmiyormuş. Dinç Bilgin'in zor günlerinde Sabah henüz elden çıkarmadan Enver Ören'e gidip borç para istediğini ve bavullarla bu parayı İhlas Finans Grubu'ndan aldığını yazmış ve Enver Ören'in niye verdin bu parayı şeklindeki soruma vermeseydin beni gazetesiyle hedef alacaktı dediğini gazete yazılarımda daha önce de dillendirmiştim. Dinç Bilgin bu yazdıklarımın hiçbirine cevap vermedi ki bu iddiaların ispatı anlamındadır. Tuhaf olan İhlas Finans'tan para alıp ödemeyen Dinç Bilgin'in Türkiye Gazetesi tarafından kısa bir süre önce röportajla parlatılmasıydı. Kuşkusuz Dinç Bilgin'i irdelerken Cavit Çağlar görmezden gelenemez. Çünkü Çağlar Etibank'ta onun ortağıydı. Cavit Çağlar ve Yavşak.
Çağlar Haber Kanalı NTV'nin de kurucu patronuydu. Cavit Bey ilginç bir portre. 80'lerde Demirel'in partisini finanse eden Bursalı bir tekstilcidir. Turgut Özal'la kıyasıya bir mücadelenin içinde olur ve ekonomik olarak zaman zaman zora düşer. 1992'de DYP-SHP iktidarıyla ekonomiden sorumlu bakan olur ve bankalar ona bağlanır. Öyleyken Cavit Çağlar'ın şirketleri ekonomik anlamda krize girmekten kurtulamaz. Çağlar Dinç Bilgin'le ortak olduğu Eti Banka, TMSF tarafından el konulmasıyla beraber yurt dışında yakalanır ve Türkiye'ye getirilerek hapse atılır. Piyasa adamı olarak tanımlanan Cavit Çağlar, Demirel'in de fedaisi konumundaydı. Öyle ki sırf gündemi değiştirme adına ana muhalefet lideri Mesut Yılmaz'a yavşak diyerek manşetlere oturmuştur. Aynı şeyi diğer bazı ANAP'lılar için de yaptı ve art arda tazminatlar ödedi. Çağlar bu tavrını medyaya şöyle özetledi: "Önce söver, sonra parasını öderim." Çağlar ve Malki cinayeti. Cavit Çağlar, Demirel'in cumhurbaşkanı olmasıyla DYP'ye genel başkan ve dolayısıyla başbakan olmak istedi. Demirel, cindoruk misali Çağlar'a da olur vermedi. Cavit Çağlar'ın medyaya giriş sebebi ise medya sahibi diğer patronların yaptığı gibi medya gücüyle siyasetle pazarlık yapmak ve ekonomik gücünü arttırmaktı. Ancak Dinç Bilgin'le beraber Eti Bank'ı batırmalarıyla medya patronluğu macerası kısa süre içinde bitti ve NTV'yi elinden çıkardı. Çağlar olayında ders alınması gereken husus şudur: Türkiye'de Cavit Çağlar gibi birine dokunuluyorsa şartlar değiştiğinde herkese dokunulabilir. Zira Çağlar dönemin güç sembolü olan Demirel ve Teoman Koman gibilere çok yakın bir isimdi. Öcalan'ı bile Kenya'dan getiren vasıta onun özel uçağıydı. Cavit Çağlar bağlamında bunların dışında pek çok spekülasyon yapıldı. Mesela iplikçi ünlü Musefi Tefeci, Nesim Malki'nin öldürülmesinde teşvikçi olduğu iddiaları ortaya atıldı. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 41.